Ayrım 25, sayfa 320. Kapıdan çıkan 5. koğuş mahkumlarının her biri bir gardiyanın önünde dikiliyor, ceplerini boşaltıyor ve kollarını havaya yana kaldırarak yoklanıyorlardı. 8. koğuşun dış meydancılığını yapan karanlık Yaşar'ı gördü. 11 işten düşmüştü Yaşar, ceketsizdi, üşüyordu. Ceketini kumara verdiğini düşündü Avni Bektaş. Yeni tıraş edilmiş kafasını kaşıyordu Yaşar. 2 gün önce hastalık nedeniyle doktora çıkmıştı Yaşar. Doktor hasta olmadığı halde doktora çıkanları şikayet etmişti savcıya. Bunun üzerine savcı Yaşar'ın ve onunla birlikte doktora çıkan 3 kişinin hasta olmadıkları halde doktora çıkmak suçunu işledikleri gerekçesiyle saçlarını kestirtmişti. Ve gardiyanlara da emir vermişti. Bundan böyle doktora çıkmak isteyenleri önce gardiyanlar muayene edecekler, hastalık numarası yapanları doktora götürmeyeceklerdi. Bir yıl içinde çok acı şeyler görmüştü Avni Bektaş. Çeşitli haksızlıkların tanığı olmuştu. Her tipten suçlu vardı cezaevinde. Çürüyen bir toplumun farklı biçimlerde yansıyan hastalık belirtilerini suçlu tiplerinde ve suç niteliklerinde görebiliyordu. Toplum yapısı her tip suç işlemenin maddi koşullarını yaratıyordu. Annesini babasını kesen, 5 yaşındaki kız çocuğunun ırzına geçip öldüren, öz annesini hamile bırakan, öz kızını ifal eden babalar, karısını ve kızını para karşılığında satanlar ve kiraya verenler, oğlan çocuklarının kanını emen vampirler, bir bilezik için kol kesenler, parasını almak maksadıyla taşla insan başını parçalayanlar, silahlı gasp ve cinayet suçluları, kan davası nedeniyle birbirlerinin kökünü kurutanlar, kadın çocuk gözetmeden kurşuna dizenler, toplu kaçakçılık, esrar, hırsızlık, yan kesicilik, dolandırıcılık, zimmet, irtikap, gıda maddelerine sağlığa zararlı maddeler katanlar, bu ve buna benzer suçların edenleri başka bir ülkeden mi geldiler? Her gün artan bu hızla genç kızları, kadınları, barların, pavyonların, randevu evlerinin, genel evlerin sermayesi haline kim getiriyor? Hepsi de TC vatandaşı değil miydi bunların? Hepsi de bu ülkenin çocukları değiller miydi? Kim öğretti onlara bu suçları? Annesini, öz kızını düzecek sapıklığı kim? Kim aşıladı onlara? Genç kızlara genel evin yolunu gösterenler kim? Kim suç işlemeye zorunlu kılıyor cezaevlerine dolduran 50 binleri, 100 binleri ve suç kuyruğunda bekleyenleri? Hangi toplum yapısının ürünüdür bunlar? Ve egemen sınıfların değişmemesi için her türlü baskıya başvurarak ordusuyla, polisiyle, mahkemeleri ve cezaevleriyle korumaya çalıştıkları bu sömürü ve talan düzeni değil miydi? Onların gerçek yaratıcısı ve suçlarının gerçek kaynağı. İşte o düzen bir yandan artan bir hızla suçlular ordusu yaratırken, suç işlemenin koşullarını yoğunlaştırırken, gerçek sanığı göz ardı etmek için elinden geleni de yapıyordu. Gerçek sanık içinde yaşadığımız düzenin kendisiydi. Çeşitli hastalıkların ana kaynağı bir bataklığı kurutmaktan hastalıkların önü alınabilir miydi? Her türlü suçu işlemenin koşulları varken suç işlememek nasıl mümkün olabilirdi? Dürüst ve yurtsever her insan bu düzeni tutuklamalı ve kendi vicdanında yargılayarak mahkum etmelidir diyordu Avni Bektaş. Ama nasıl, kimler adına? Daha önceleri insanların içine düştükleri yanlışlıkları, hataları kendi düşüncesizliklerine, kişisel yanılgılarına bağlıyordu. Dikkat etseler, isteseler hatalara düşmeyeceklerini sanıyordu. İnsanların kendi bilinç ve iradelerinden bağımsız biçimde var olan toplumsal koşulların etkisinde olduklarını, o etkilerle insan arasındaki ilişkiyi bilemiyordu. İrade ve düşüncenin tayin edici olduğuna inanıyordu. Oysa burada insan bilincini belirleyen şeyin üretim faaliyeti ve o insanın toplumsal varlığı, toplumsal ilişkileri olduğunu öğrenmişti. Yani insanların iyi niyetleri, çabaları, doğru davranmak istemeleri yetmiyordu. Çünkü doğru kavramı insanın içinde bulunduğu çalışma biçimine, sınıf ilişkilerine göre değişiyordu. Berberler neden çok konuşur diye soruyordu Zübeyir. Onu konuşkan yapan yaptığı işti. Tıraş olan adam usturanın altında susmak zorundaydı. Tıraş olurken sıkılırdı adam. Berber konuşarak bu sıkıntıyı gidermeye çalışırdı. Neden şoför arabasına binen çocuklara lokum vermez de çocukları sünnet eden sünnetçi lokum verir diyordu Zübeyir. Çünkü sünnetçi çocukların canını acıtırdı, lokumla onları kandırmak isterdi. Tezgahtar kız neden bakardı müşterilerinin gözlerinin içine? Bir şeyler satmak zorundaydı, davranışlarıyla müşteri bağlamak zorundaydı. Satacağı malın beğendirilmesi işi kendisini beğendirmeye dek uzanırdı. Her türlü tavır ve davranış biçimini üretim çalışmasıyla bağlarını kurarak anlatmaya çalışırdı Zübeyir. Bugün çeşitli baskı ve zorlukların altında yaptıklarının bedelini ağır cezalarla ödeyen bu insanlar, kişisel istek ve çabalarla bu bataklıktan nasıl kurtulabilirlerdi? Kim isterdi özgürlüğünü uzun yıllar bağlamayı? Bunların kişi kişi kurtulmaları mümkün değildir diyordu Zübeyir. Bunları ancak ve ancak kendilerini bu yola iten toplumsal koşulların kökten kaldırılması, parçalanarak yok edilmesi kurtaracaktır. Ezilen bütün insanların düşmanı kendilerini ezen toplum biçimidir. Ezilen insanların hedefi kendilerini ezen toplumsal sistemin kaldırılması olmalıdır. Evet, ülkenin içinde bulunduğu toplumsal sistemin ürünüydü bunlar. Emperyalizme bağımlı kapitalizm ülkemizde ne denli gelişirse bunların sayısı ve sefaleti o denli artacaktı. Örneğin kapitalizmin en gelişmiş olduğu Amerika'da saatte 3 adam öldürülüyordu. Bilmem kaç dakikada bir zorla ırza geçme olayı oluyordu. Banka soyuluyor, gasp, hırsızlık ve her türlü kanunsuzluk sokaklarda kol geziyordu. Can güvenliği kalmamıştı. Gece sokağa çıkmak yürek işiydi. Uyuşturucu madde kullanımı her geçen gün artıyordu. Sömürü yoğunlaştıkça umutsuzluk, bireysel kurtuluş çırpınışları, sadizm, alkolizm artıyordu. Baskı, isyan duygularını geliştiriyor fakat bu duygular yanlış çözüm hedeflerine yöneldiği için sonuçsuz kalıyordu. Akli dengesini yitiren insanlar akıl almaz çılgınlıklara girişiyorlardı. Bu açıdan küçük bir Amerika olma yolunda ilerleyen ülkemizde de kanun dışı yollarla kendini kurtarma girişimleri yoğunlaşıyordu. Ünlü orospuların çıplak resimleriyle süslü gazeteler binlerce genç kızı toplum değerlerini çiğnemeye itiyordu. Türkan Şoray olmak isteyen binlerce genç kız gözlerini randevu evlerinin, taşra barlarının karanlığında açıyorlardı. Bilmem hangi ünlü kabadayıya özenen mahalle delikanlısı, cezaevlerinin insanı çürüten soğukluğunda buluyordu kendini. Sınıflarından kopan, kurtuluşlarını sınıflarından bağımsız, tek başlarına arayan insanların yenilgilerinin kaçınılmaz durağıydı cezaevleri. Onları devrimci proletaryadan başka hiçbir güç kurtaramaz. Devrim ezilen ve sömürülen bütün insanların kurtuluşu olacaktır diyordu Zübeyir. Zübeyir'e göre faşistler lümpen proleter diye adlandırılan bu kesimin isyan ve başkaldırı duygularını, atak ve gözü kara yanlarını, baskı ve zulüm siyasetlerinin gerçekleşmesi yolunda istismar ediyorlardı. Onların genç yeni yetme kesimini vurucu güç olarak kullanmak istiyorlardı. Sınıf yapıları, içinde yaşadıkları ilişkiler ve en kestirme yoldan paçayı kurtarma amaçları faşistlerin ikiyüzlü yalanlarını anlamalarını engelledi. Bu nedenle onların parlak görünümlü kanlı tuzaklarına düşmeleri kolaydı. Devrimcilerin önemli görevlerinden biri de bu yola düşmüş insanlarla iyi ilişkiler kurmaktı. Faşistlerin gerçek yüzlerini onlara sabır ve inatla anlatmaktı. Onların disipline kolay kolay uygunluk göstermeyen anarşist yanlarıyla mücadele etmekti. Onlara kurtuluşlarının ancak halk kitlelerinin kurtuluşuyla mümkün olabileceğini kavratmaktı. Onların eğitilerek faşist saflara teslim edilmemeleri için çaba gösterilmeliydi. Faşist saflarda onların bile hatalarını düzeltmeleri için çağrı yapılmalıydı. Onları kesin kes toplumun tortuları diyerek genel olarak gözden çıkartmak yanlıştı. Her şey değiştiğine göre onların içinde değişenler olacaktı. Bu değişim için uğraş verilmeliydi. Doğru bir siyaset ve yaklaşım onların büyük çoğunluğunu iflah olmaz bir azınlığın dışında devrim saflarına çekebilir ve devrim saflarında eğitebilirdi. Hiç değilse tarafsızlaştırabilirdi. Bu çabayı günlük ilişkilerinde gösteriyordu Zübeyir. Gayrimeşru yol çocuklarının beyinleri kireçlenmemiş olanlarını, halkçı ahlak ve değer anlayışlarını büsbütün yitirmemiş olanlarını eğitmeye çalışacağız. Onları faşistlere teslim etmeyeceğiz. Onlar bozuk düzenin acı sillesini yemiş kardeşlerimizdir. Onları kurtaracağız diyordu. Tutum ve davranışlarıyla da bu sözlerini doğrulamaya çalışıyordu Zübeyir. Mahkumların büyük bir çoğunluğu onun kişiliğine güven duyuyorlardı. Bana değil siyasetimize güven duymalıdırlar diyordu. Arama 6. koğuşa geçerken odaya döndü Avni Bektaş. Toplum nasıl sınıflara ayrılmışsa cezaevi de kendi içinde sınıflara ayrılmıştı. 4. koğuşun bebeleri cezaevinin proleterleri sayılırdı. Bütün yük ve eziyetler onların sırtındaydı. 5. koğuş gayri meşru yolu meslek edinmiş insanlarla doluydu. Bir başka koğuşta yatamazdı onlar. İdare bunları başka bir koğuşa vermezdi zaten. Verse bile bir yolunu bulur yeniden dönerlerdi 5. koğuşa. Ya da diğer kısımda 3. koğuşa. 6. koğuş köylüler koğuşuydu. Çoğunluğunu cinayet, gasp, soygun suçları oluştururdu. Burada 5. koğuştaki gibi hap, esrar, kumar açıktan açığa olmazdı. 7. koğuş torpilliler koğuşuydu. Orta ve küçük burjuvalar koğuşu diyordu oraya Avni Bektaş. 10. koğuş cezaevi bürokrasisinin koğuşuydu. Müşahede ve hücreler de cezaevinin cezaevi. Ya 8. koğuş? Farklı görüşlere sahip küçük burjuva sınıf kökenli devrimciler koğuşu. devrim düşüncesinin doğruluğuna, devrimin gerekliliğine inandığı halde bütün devrimcilere aynı sıcaklığı, aynı yakınlığı duyamıyordu Avni Bektaş. Bir kısmına çeşitli nitelikte tepkiler beslediği de oluyordu. Tepkilerinin kaynağını araştırıyordu başını yastığa koyduğunda. Bazı tepkilerinin haklı, bazılarının da haksız olduğunu kavruyordu sonunda. En çok bilgiçlik taslayanlara, sekter davrananlara, sözleriyle davranışları birbirini tutmayanlara kızıyordu. Yataklarını bile düzeltmekten, ayakkabılarının bağını bağlamaktan üşenen insanlar nasıl devrimci olabilirlerdi? Halkın değerlerine ters düşen sinirli, sabırsız insanlardan nasıl devrimci olabilirdi? Haftanın kimi günleri belli sorunların çözümü amacıyla toplantılar yapılır, hiçbir sonuca ulaşamadan dağılınırdı. Devrimciler kendi aralarındaki çelişmeleri ikna yöntemiyle çözmelidir derlerdi. Fakat böyle durumlarda birbirine küfür ederler, işi kavgaya dek vardırırlardı. Mahkum kitlesinin ezgin ve üstünde durulursa kazanılabilecek olanlarıyla çalışma yapmak yerine, içe dönük teorik gevezelik sınırlarını aşamayan tartışmalar içinde boğulunurdu. Aylarca cezaevinde kalıp tek bir mahkumla en sıradan ilişki kuramayan devrimciler vardı. Söze gelince de en geniş kitlelerle birleşmek yaygarasını ağızlarından düşürmezlerdi. Halkın acil taleplerinden, gerçek maddi ihtiyaçlarından hareketle, evet sözler çok güzeldi, fakat kendilerine devrimciyim diyenler kendi aralarında birlik kuramazlarsa, halkla nasıl birlik kuracaklardı, halka nasıl önderlik edeceklerdi? Halkta güvensizlik yaratmak mıydı bu karmaşık durum? Emperyalizm, sosyal emperyalizm, faşist diktatörlük, geçici burjuva diktatörlüğü, oligarşik dikta, işçi sınıfının politik, ideolojik, örgütsel önderliği, ideolojik önderlik, silahlı propaganda, kitleler içinde uzun süreli sabırlı ideolojik siyasi çalışma, revizyonizm, oportunizm, reformizm, marksizm, leninizm, milli mesele tartışmaları kafasını iyice bulandırmıştı. Kim yanlıştır, kim doğrudur içinden çıkamıyordu, kararsız bocalıyordu. Faşizme karşı bütün devrimcilerin birlik olmasını istiyordu. Özellikle emperyalizm, sosyal emperyalizm tartışmalarını günün acil sorunlarından biri olarak görmüyordu. Günün sorunu birlik olmalıydı. Bu konuda Zübeyir diyordu ki, devrim nasıl sınıfların, partilerin önderliğinden kesin bir biçimde bağımsız olarak var olan uluslararası koşulların, ulusal planda toplumsal koşul ve gelişmelerin, devrimci partilerin bu gelişmelerin yasalarını doğru kavramasının ve kitleleri bu çelişmelerin sağlıklı çözümü doğrultusunda örgütleyerek seferber etmelerinin ürünü olacaksa, birlik sorunu da bugün siyasal hayatımızda var olan partilerin, grupların iradesinden bağımsız olarak var olan toplumsal siyasal zorunlulukların ve gereksinimlerin kaçınılmaz sonucu olacak. Önümüzdeki başlıca çelişmelerden birinin çözümü birlik olmadığı takdirde, mümkün değilse bunun bilincine pratikte çeşitli acı deneylerle varanlar koşulların zorlamasıyla birleşeceklerdir. Ayrılıklardan, ayrı ayrı örgütlenmelerden umutsuzluğa kapılmamak gerekir. Sınıfsız topluma geçinceye dek bu süreç içinde ayrılıklar, sınıf çelişmeleri ve sınıf mücadeleleri olacaktır. Sınıfsal temeli olan ayrılıklar sınıfların yok olmasıyla yok olacaktır. Birlik adına oportunizme, revizyonizme taviz vermek yanlış olur. Ayrılık ve birlik noktalarını sınıfsal niteliğini açığa çıkartmak için tartışmalar yoğunlaştırılmalıdır. Faşizme karşı birlik ancak siyasi ve ideolojik tartışmalar temelinde ayrılıkları göze alarak her türlü sapmaya karşı savaşarak kitle eylemlerinde denenerek kurulabilir. Bugün herkes birlik çağrısı yapıyor, burjuvazi birlik çağrısı yapıyor, reformcu burjuvazi birlik çağrısı yapıyor, küçük burjuva demokratları ve sosyalistleri birlik çağrısı yapıyor. Kendilerine Marksist-Leninist diyen bir takım gruplar da kendi ilkeleri temelinde birlik çağrısı yapıyor. Biz de birlikten yanayız ama hangi çağrıya, hangi ilkeler temelinde katılacağız ve destekleyeceğiz? Biz birlik çağrılarının hangi sınıfların çıkarlarına hizmet, hangi sınıflara karşı birlik amaçları taşıdığına bakmalıyız. Gerici burjuvazi geniş halk kitlelerine, reformcu burjuvaziye, küçük burjuva sosyalistlerine ve demokratlarına, sosyal emperyalizm yanlısı revizyonistlere, kendi sömürü payını azaltacak her zümreye ve doğru devrimci harekete karşı gerici bir birlik istiyor. Revizyonistler sosyal emperyalistlerin çıkarlarına da az çok hizmet edebilmek için bir yanda ABD yanlısı gerici güçlere karşı, bir yanda da ülkenin her türlü emperyalizme karşı bağımsızlığını isteyen devrimcilere, yurtseverlere, demokratlara ve geniş halk kitlelerine karşı işbirlikçi, gerici bir birlik istiyorlar. Reformcu burjuvazi kendi sınıf çıkarları temelinde hem gerici burjuvaziye ve hem de doğru devrimci harekete karşı demokratik sol görünümlü bir birlik istiyor. Ülkemizin gerçek bağımsızlığını isteyen devrimciler de işçi köylü ittifakı temelinde hem dünya gericiliğinin iki ana merkezi ABD ve Rus sosyal emperyalizmine, hem faşizme hem de revizyonizme, hem küçük burjuva maceracılığına, hem de küçük burjuva sağ reformist oportunist çizgiye karşı anti emperyalist, anti faşist, anti revizyonist yurtsever demokrat bir birlik istiyorlar. Biz son belirttiğim birlikten yana olmalıyız. Sovyetler Birliği'nin emperyalist bir ülke olduğu, hatta dünya gericiliğinin iki ana merkezden biri olduğu biçimindeki değerlendirmelere katılamıyordu. Ve ister istemez bir tepki duyuyordu Avni Bektaş. Senin tepkin Lenin'in ve Stalin'in proleter Rusyası ile Kruşçev Brejnev revizyonistlerinin emperyalist Rusyasını birbirine karıştırmaktan geliyor diyordu Zübeyir. Koğuşun demir kapısı açıldı. Herkes dışarıya! Ellerinde ranza altlarını iyice görebilmelerine yardımcı olacak el fenerleri, yatakları araştırırken kullandıkları demir teller, gardiyanlar. Herkes dışarıya! Şeftali Sokağı'nın 5. koğuş duvarı dibinde yan yana dizilmişti gardiyanlar. Savcı E.Ö. ve Müdür İ.S. çıkanların aranmasını ilgiyle izliyorlardı. Savcı Mardinliydi, mutlak eşitlik yanlısı olduğunu söylerdi her fırsatta. Kapitalist toplumları eşitsizlik temeline dayalı bir sistem olduğunu, toplumumuzda görülen bozuklukların temelinde kapitalist özel mülkiyet ve feodal mülkiyet kalıntılarının yarattığını görmediği için herkesin görevini mevzuata uygun yapması halinde işlerin düzeleceğini iddia ederdi. İyi niyetli, işine titiz ve görevine bağlı bir insandı. Avni Baktaş kendi deneyleriyle biliyordu ki iyi niyetli olmak ile iyi olmak iki ayrı şeydi. Cezaevindeki bozukluğu gardiyanların görevlerini doğru yapmamalarına bağlardı E.Ö. Bir zamanların Avni Bektaş'ı ile şimdinin E.Ö.'sü birbirine ne çok benzerdi. Araba bitmiş, geride karma karışık bir koğuş, çöp kutuları ters çevrilmiş, pislik içinde bir koridor, alt üst edilmiş yataklar, çamaşırlar bırakmışlardı. ''Üç kitabımızı aldılar.'' diyordu bir arkadaş. Karanlık Yaşar yardıma gelmişti. ''Ceketi ne yaptın Yaşar?'' dedi Avni Bektaş. ''Halimizi hiç sorma Avni abi.'' dedi Yaşar. ''Yatağı, yorganı, ceketi, her şeyi kaybettik. Bir battaniye kaldı elimde. Şansımız yok ki abi.'' Kapıda bir gardiyan bağırıyordu. ''Tayına, tayına.'' Tayın çağrısı Hızır gibi yetişmişti. Pisliklerin süpürülmesine yardım etmekten kurtulmuştu Yaşar. ''Tayına çağırıyorlar.'' dedi ve koşarak uzaklaştı. İkinci kısım. Dördüncü koğuşun sobası yoktu, pencerelerinde cam yoktu. Gazete kağıdı, bez, yastık, çul gibi şeylerle pencereleri iyice tıkadıkları halde kar soğuğu iliklerini donduruyordu. Çocuklar alt üst edilen yataklarını, ortaya saçılan yoksul çamaşırlarını toplamışlar ve giysileriyle yatağa girmişlerdi. Arabanın bütün koğuşlarda sona ermesinden sonra angarya çağrıları ve buyrukları başlayacaktı. Sıcak tutacak neleri varsa üst üste giyinmişlerdi, boyunlarına havlu sarmışlardı, yine de üşüyorlardı. Bir kısmının ince bir gömlekten başka giyebilecek şeyleri yoktu. Soğuk onları bir noktada birleştirmişti, üşümek. Soğuk, ekip başı ve azaların artan baskılarını, koğuş içi hırsızlıkları, ahlaksızlıkları, gardiyonların küfür ve dayaklarını, kömür, odun, çöp taşıma, mutfakta patates, soğan soyma, bulgur ayıklama gibi angaryaların yorgunluk ve acılarını... Ve bütün bunlara duyulan tepkilerin çeşitli biçimlerini bastırmıştı. Soğuk baş düşmanları olmuştu. Mustafa en çok üşüyenlerden biriydi. Yatağı pencerenin ağzındaydı. Suç ortağı Yasin'le aynı yatağı paylaşıyorlardı. 1,5 yıl önce 1974 Mayıs'ında afla çıktığı zaman bir daha hırsızlık yapmayacağını, bir daha cezaevine anımsadıkça bulantı veren dördüncü koğuşa dönmeyeceğini düşünüyordu. Cezaevinde kaldığı süre içinde daha önce imrendiği bir yığın insanın gerçek yüzlerini kavramış, onlara beslediği yakınlık duyguları temelinden sarsılmıştı. Hangi arkadaşa bel bağladıysa ondan darbe yemişti. Babasına, annesine, özellikle Ali Rıza dayısına yaptıklarından duyduğu pişmanlığı anlatmış, bir daha pis işlere bulaşmayacağı sözünü vermişti. Dayısı yine o sevecen dost yüzüyle sokulmuştu ona. Bir marangoz atölyesinde iş bulmuştu. ''Sen evin erkeği sayılın, artık büyüdün, canını yediğim.'' demişti. Geçim eskisinden zordu. Hem annesi hem babası çalışıyor, yine de yetiremiyorlardı. Zeycan büyüyordu, ablası da baba evine dönmüştü 3 çocuğuyla. Kocası onları yokluğun amansız pençesinde, güvensiz, güvencesiz bırakıp bir kunekle kaçmıştı. Baba yine öfkeli, sinirli, yaşam karşısında çaresiz bir adamdı. Dayısı NATO yolu üzerinde gırtlağına dek borca batarak bir gecekondu yapmıştı. Babası da gerçekleştirecek gücünün olmadığını bile bile gecekondu düşleri kurardı. Daracık evlerinde ablasının mutsuzluğu, çocukların yoksulluğu ile iç içeydiler. Gün yoktu ki kavga olmasın. Ablası bıkmıştı yaşamından, çamaşır ipiyle kendini asmaya kalkışmıştı bir kez. Mustafa acıyordu ablasına. Bir yanılgının alt üst ettiği ablasına arka çıkıyordu. Karşılaşırsa bıçaklamayı düşünüyordu eniştesini. Fakat dördüncü koğuş aklına geldikçe ürküyordu. Çok para kazanmak istiyordu. Yoksulluğu yenme savaşında canını dişine takmıştı. Marangoz atölyesinden çıkınca cigara satmaya gidiyordu pavyonların önünde. Babası, dayısı değiştiğine iyice inanmışlardı. Uysal, dinleyen ve çalışandı. Gel gelelim, günün birinde küçük bir aldanış, küçük bir kararsızlık yeniden cezaevine. Dördüncü koğuşa düşmesine yetmişti.